Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Harley ile Gelen Tanrı, John Brady, 1. Kaset 1. Yüz, Kural Dışı Yayınları, İstanbul 1996, Çeviren Nil Gün, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Özgü Yeşilada. 37 yaşında Christine Moore hayatından bezmişti. Sevmediği bir iş, hüsranla biten aşk serüvenleri ve kilolarıyla barışık olmadığı bir beden. Hayatının tümüyle değişeceğini nereden bilebilirdi ki? Gölgelerden çık Christine, gölgelerde saklanmak için yeterinden çok daha fazla zaman harcadın. Onunla konuşan bu yabancı çok çekiciydi. Ve ay ışığının aydınlattığı sahilde Harley Davidson'ın üzerinde oturuyordu. Christine bu yabancıya dayanılmaz bir çekim duyuyordu. Onun hakkında her şeyi biliyordu. Bu gizemli erkek, bedenini ve ruhunu tatlı bir dinginlik kapladı. Yapacağımız çok iş var. Ama sana bu iş gibi gelmeyecek. Kendini harika hissedeceksin. Ve Christine'in serüveni başladı. Özgürleşen bir kadın ruhunun spiritüel gelişimi, özlediği huzuru ve doyumu bulmasının altı harika adımının bir solukta okuyacağınız hikayesi. Kalbi kırık her kadının mutluluğu hak ettiğine inanan ruhunun hikayesi. Tanrı Harley ile de gelebilir. Yeter ki gitmek istediğiniz yeri bilin. Bir araca mı ihtiyacınız var? Sunuş. İnsanın özüne, kendi kalıcı gerçekliğine dönmesi. Nasıl da mucizeler yaratıyor yaşamda. Her insanın nihai anlamda istediği şey, iş, aşk, sağlık üçgeninde mutluluğunun eşit olarak dağılması değil mi? Mutluluk, huzur, dinginlik, kendini ifade, başarı, gelişim ve üretkenlik. Karışımından oluşan kokteylin yaşam boyu yudum yudum içilmesi değil mi? Sıkıntılar genellikle kendi sorumluluğumuzu üstlenmekten kaçmanın bedeli oluyor. Sorumluluğumuzu üstlenmenin bedeli ise bize mutluluk olarak geri dönüyor. İşte aşkta, sağlıkta. Sorumluluklarımızın ne olduğunu bilmek, kendimizi tanımaktan geçiyor. Eksikliklerimize, hatalarımıza, yeteneklerimize objektif olarak bakabilmeyi bilmek demektir, kendini tanımak. Harley ile Gelen Tanrı kitabının yazarı, halen Kaliforniya'da yaşayan bir hemşire. Roman kahramanının yaşam serüvenini ve spiritüel gelişimini bir solukta okuyacaksınız. Özellikle kırılmış bir yüreğiniz varsa. Gerçekten içinizi ısıtacak bir hikaye. Yaşam gerçekten uzun, sürprizlerle dolu, heyecan veren bir serüven. Kural Dışı Yayınlardan çıkan ikinci spiritüel roman olan Harley ile Gelen Tanrı'nın Joe'su hepimizin içinde var olan öz. Eğer izin verirsek her birimize her an yol göstermeye hazır olan doğal rehberimiz. Yazar kitapta Joe'yu içimizdeki Tanrı'nın öz varlık bir metaforu olarak kullanmış, tıpkı Kural Dışı'nın ilk spiritüel romanı olan Dingin Savaşçı'daki Sokrates'in bir metafor olduğu gibi. Kural Dışı Yayınları bireysel gelişim, felsefe, hümanistik psikoloji, kuantum felsefe türünden kitapların yanı sıra spiritüel romanları da sizlere sunmayı sürdürecek. Amacımız birlikte gelişmek, birlikte düşünmek, birlikte yaşamlarımızı sorgulamak ve kendini gerçekleştiren bireyler konumuna gelmek. İçindeki Joe'ları, Sokrates'leri tanıyan insan artık sürü bilincinin kurallarıyla yaşamayı seçmez. Doyumsuz sürü bilincinin sahte güveni de dayatılmış kuralları altında yaşamını başkalarının yönlendirmesine izin vermez. Kendi yaşamının kurallarını kendisi belirler. Huzurla dolu, doyumlu bir yaşam için sevginin kozmik bağlayıcı gücüyle hoşça olun. Nil Gün 1. Bu eyaletin Bahçe Eyalet diye niye adlandırıldığını hiçbir zaman anlamadım. Batı sahilinde geçirdiğim 7 yıllık dinlenme döneminden sonra New Jersey'ye döndüğümde neden böylesine mutlu olduğuma da bir anlam verebilmiş değilim. Herkes New Jersey'yi New York girişindeki kesişme noktasından gökyüzünü kaplayan pis kokulu fabrika dumanlarının solunduğu bir yer olarak hatırlamaz mı? Kimse Garden State Parkway o zengin sonbahar yeşilliğini aklına getirmez. Eyaletimiz televizyondaki gece yarısı talk şovlarını şaka üretim merkezi. Bizim bu şakaları hoş karşılayacak kadar olgun olduğumuzdan hiçbir sunucu bahsetmez oysa. Ayrıca asla uyumayan New York'un bitişi komşusu olduğumuz için Jerseylilerin kolektif bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu varsayarlar. Buna aldırmıyorum. Teröristler tarafından bombalanan biz değiliz. Bırakın eleştirmenler gülsün. Biz New York'un sahip olmadığı bir şeye sahibiz. Jersey kıyıları. Bu kıyılarda bir ay ışığına ya da gün doğumuna şahit olan herhangi bir kişi size en katı bir New Yorklunun ruhunda bile gizli kalmış romantik duyguları nasıl da uyandırdığını söyleyecektir. Jay Leno gibi gece yarısı talk şovcuları istedikleri kadar Jersey şakaları yapsınlar. Herhalde hiçbir zaman beyaz sörf dalgalarının akşamın havasına karışan tuzunu solumadıkları, ayın bulutsu tost makinesinden çıkan portakal renkli İngiliz kurabiyesine benzediğini görmedikleri için. İşte 95 nolu otobanda New Jersey'ye yaklaştığım anda ilk geceki manzara buydu. Apartmanım sahile 5 blok ötedeydi. Tüm randevuları Los Angeles'tan telefonla ayarlamıştım. Los Angeles'tan New Jersey'ye gelmek arabayla yalnızca 4 günümü almıştı. Her nedense bildiğim ortama geri dönmek için bir sabırsızlık hissetmiştim. Kredi kartları ve faks makinesi böylesine bir taşınmayı çok kolaylaştırmıştı. Belki pahalıydı ama kolay olmuştu. Vadi Halk Hastanesi'nin bildik koridorlarında dolaşmak bana her nedense iyi geliyordu. Batı yakasındaki arkadaşlarımın iş bulmanın zorluğu hakkındaki tüm iyi niyetli uyarılarına rağmen buraya dönmeye karar vermiştim. Hastaneler o sırada sağlık elemanlarını azaltma politikası içindeydi. Ama yine de hemen iş buldum. Komik olan yoğun bakım bölümündeki 15-23 saatleri arasındaki eski görevime yine başhemşire olarak atanmamdı. Hemşirelikten bıkmama rağmen benim için bu çok iyi bildiğim koridorlarda gezinmenin anlatılmaz bir rahatlığı vardı. Bu bildik rahatlığı şuna benzetiyordum. Savaşta ölümle burun buruna gelmiş bir askerin anlaşılmaz bir dürtüyle yine o tehlikeli noktaya çekilmesi gibiydi. Hemşirelik kariyerimin 15 yılında ülkenin her yerinde değişik hastanelerde çalıştım. Ruhumu çalmayan bir hemşirelik görevi arayışı içindeydim. Kendimi kalıcı kılmaya katlanacağım hiçbir yer bulamamıştım. Şimdi daireyi tamamlamış ve başladığım yere geri dönmüştüm. Çoğu hoş olmayan anılar, davetsiz misafirler gibi üzerime geliyordu. Bu sıvaları dökülmüş koridorlarda en az 1 milyon mil yürümüş olmalıydım. Bu merdivenleri ayın etrafında dolaşacak kadar çok çıkmıştım. Bu beton yığını gri duvarlara ne çok geceler yaslanmıştım. Kemiklerim sızlayarak, sırtımda bir eşeğin yükünün ağırlığını duyarak, ayak bileklerim üzerinde bedenin ağırlığını taşıyamaz halde olarak. Ama eski anılar hepten kötü değildi. Bu eski binada bir iki kez aşık olmuştum. Ah o eski günler. Boş asansörlerde çalınan öpücükler. Merdiven altı gizli boşluklarındaki terli dakikalar. Ameliyat maskelerinin gizlediği dudakların asla söyleyemediği ama gözlerin konuştuğu anlar. Yıkık duvarlar arasındaki aşk. Hastanenin acı dramları içinde filiz veren karşı konulmaz sevgiler. Tıpkı beton yığınını delip geçecek, kendilerine yol açan yeşillikler gibi. O zaman genç ve romantiktim. Çılgınca aşık olup evlenmeyi hayal ediyordum. Rüyalar hep acı veren ve çektiren ölümlerle son bulmuştu. Şimdi yine buradayım. Koridorları dolaşıyordum ama kendimi hazır hissetmiyordum. Yalnızca artık daha olgun olduğumu hissediyordum. Belki de biraz daha akıllı. Kimsenin kalbinin yaralanmasına izin vermeyecektim artık. Greg'in yıllarca önce beni yaraladığı gibi. Bu duyguları uykuya yatırmıştım. Tam tamına 7 yıl önce. Kimse bu duyguları uyandırmazdı. Bu kalp bir başka aşk acısını taşıyamazdı. Bırakayım, doğal nedenlerle ölsün. Hiç kimseyi incitmemişti. Kardiyak ötenazi onun hakkıydı. Her yeni bir işe başladığımda kendime akşam yemeğini uygar bir insan gibi masada yiyeceğime söz veririm. Kardiyak monitörleri, raporları imzalamak, doktorlara anons etmek arasında sıkıştırılmış lokmaları yutmak yerine... Kendime verdiğim söz asla bir haftadan fazla uygulamada kalmazdı. Ama daima iyi niyetle başlıyordum ya. Geldiğimin 3. günüydü. Hala 30 dakikalık akşam yemeği saatindeydim. Köşeyi döndüm ve hastane kafeteryasına girdim. Artık orası restoran diye adlandırılıyordu. Zavallı hastane yönetimi. Diğer hastanelerle hasta ya da müşteri kavgasını vermekteydi. İsim değişikliğinin müşteri çekimine yararlı olacağını umuyorlardı. Kapının üstündeki levha ve mobilyalar yenilenmişti. Ama sundukları ne idüğü belirsiz tavuk yemeği 7 yıl önceki aynı lezzetindeydi. Hatta aynı tavuk bile olabilirdi, ne malum. Ölü görünümlü, suratı sivilcelerle kaplı, aşçı kukulatası giymiş genç adam tabağıma bir şey yağını dolduruyordu. Zehirimin parasını ödeyerek salonun uzak köşesinde pencere yanında kendime bir yer buldum. Akşam saatinin kalabalığı geçtiği için kimseyle nazik sohbetler yapmak zorunda değildim. Zaten böylesine zoraki bir sohbete havam uygun değildi. Kirli kafeterya penceresinden dışarıya bakarken ya gözüm dalmıştı ya da geçici bir kendimi kaybetme hali yaşıyordum. Tam bu sırada tanıdık bir sesin eşliğinde kocaman bir eli omzumda hissettim. Bir Haziran gecesinin derin karanlığına gömülmüş, dalgınlığımdan uyandım. "Kristin," diyordu, şaşkın ve yumuşak bir ses. "Greg Anderson." Onun bariton sesini nerede olsa tanırdım. Bu ses 7 yıl önce bana aşk şarkıları söylüyordu. Aç kulağını pornografik fısıltılarla dolduruyordu. Ve kalbime sonunda dinamit koyan da oydu. Onunla eninde sonunda karşılaşacağımı biliyordum. Sadece daha sonunda olmasını diliyordum. Onunla konuşmaya hazır değildim. Texas boyunca 10. otobanda ona ne söyleyeceğimin provasının değişik versiyonlarını belki 50 kez yapmış olsam da hiçbiri söylemek istediklerim için yeterli gelmiyordu. Hiçbir erkek beni böylesine yaralamamıştı ve hiç kimseyi böylesine sevmemiştim. Ta ki o ilişkimizi bitirinceye kadar, arabasıyla evimden uzaklaştığını penceremden seyrederken ona geri dön diye seslenmemek için perdeleri ısırmak zorunda kalmıştım. Kendini şimdi suçlu hissetmesini istiyordum. Beni terk ettiği için ama geri dönmeyecek kadar suçlu değil. Greg diye tebessüm ettim. Kendi yaşam çizgisini bulmuş ve acıyı aşmış biri olduğum imajını vermek için elimden geleni yapıyordum. Ayağımla yanımdaki boş sandalyeyi iterek lütfen otur dedim. Olgun davrandığımı düşünüyordum. Rahatlamış bir halde 1.90'lık kibar görünümlü bedeniyle sandalyede oturdu. Herhalde eskiden olduğu gibi ona sözsel saldırıda bulunmamı bekliyordu. Ama 7 yıl uzun bir zaman. Ona bunca yılın beni nasıl olgunlaştırdığını kanıtlamalıydım. Ayrıca o ela gözlere bakmanın bana hala nasıl acı verdiğini bilmesini istemiyordum. Hala beni bir sıcak bakışıyla hipnotize edebilecek güçteydi. Üzerinde yoğun bakım ünitesinin yeşil üniforması vardı. Ayakları mavi kağıt ayakkabı örtüyle kaplıydı. Mavi ameliyat şapkası, alnının üstünde 7 yıl önce hiç tanışık olmadığım gri saçları örtmeye yetmiyordu. İyi, hiç olmazsa artık saçları ağarmış, belki biraz da saçlarının dökülmüş olduğunu umut ediyordum. Belinin kalınlaşması da grileşen saçlarına uygunluk gösterseydi daha da memnun olacaktım. Ama bel ölçüsünde hiçbir değişiklik yoktu, hatta daha da iyiydi. "Harika görünüyorsun, Kristin," dedi. Yalan söylüyordu. Beni en son gördüğünden beri en az 5 kilo almıştım. Yıllar bana ona gösterdiği toleransı göstermemişti. Göz altımda hiçbir kremin yardım edemeyeceği kırışıklıkları görmemesi imkansızdı. "Sen de öyle," diye yalan söyledim. "Pekala, belki yalan değildi. Hatta eskisinden daha iyi görünüyordu. Ama ilişkimizi yeniden başlatmak istiyorsa açıklaması gereken çok ciddi şeyler vardı. Bizimki gibi bir aşkın yok olacağına inanmam mümkün değildi. İçim kıpır kıpır olmaya başlamıştı bile. Onun da aynı şeyleri hissettiğine emindim. Yüzeysel konuşmalar yapmaya başladı. Ses geçirmeyen bir odada olsaydım da hiçbir şey fark etmezdi. Söylediklerinin tek kelimesini bile duymuyordum. Greg'in beni sevdiği eski günlerin hayaline dalmıştım. O stajyer bir doktordu. Bense deneyimli bir yoğun bakım hemşiresiydim. Ona bilmesi gereken her şeyi ben öğretmiştim. Stajyer doktorlar hep böyledir. İşe çok alçak gönüllü başlarlar. Öğrenme arzusuyla doludurlar. Hemşirelere saygılı davranır ve onlara öğrettiğimiz şeyler için şükran duyarlar. Ama ertesi yılın 1 Temmuz'unda her nedense sihirli bir değnekle kadrolu doktor olurlar. O andan itibaren de yalnız isimlerimizi unutmakla kalmazlar, bize bakımlarını üstlendiğimiz beyinleri ölmüş yoğun bakım hastaları gibi davranırlar. Ama Greg öyle değildi. Başlangıcından itibaren ilişkimiz çok farklıydı. Her gün yan yana ölüm kalım vakaları içinde çalışıyorduk. Panik bizim için bir yaşam biçimi haline gelmişti. Acil vakalarda çalışan doktor ve hemşireler arasında elektriksel bir şeyin, hatta cinsel bir çekimin olduğu bilinen bir şeydir. Vücutta adrenalin dolaşmaya başlar, beden ısısı yükselir ve nabız çılgınca atar. Bu karışıma biraz da testosteron eklediniz mi, işte size bir romans tarifesi. Bu kronik adrenalin salgılanması ve insan acılarıyla gün be gün karşılaşmak sizi kendi ölümlülüğünüzle yüzleşmeye zorlar ve bu hiç de hoş bir duygu değildir. ölümü reddetmek istersiniz ve kendinizin hala hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışırsınız. Yavaş yavaş duygularınızı hissetme yeteneğinizi yitirmeye başladığınızın farkına varırsınız ve umutsuzca bunun böyle olmadığını kanıtlama yolları ararsınız. Greg'le ben birlikte çalıştığımız 3 yılı aşan sürece duygularımızın hala var olduğunu ve hala canlı olduğumuzu birbirimize hatırlatıyorduk. Birbirimize 47 yaşında kalp damarı tıkanmış bir hastayı kurtarmaya çalışırken aşık olmuştuk. Greg yanında kıdemli bir doktor olmaksızın bir hastaya ilk kez ciddi bir müdahale yapmak zorunda kalmıştı. Ona gerekli aletleri getirirken ikimiz de bu operasyonda benim daha deneyimli olduğumu biliyorduk. Ona operasyon boyunca dikkat etmesi gereken ince noktaları adım adım anlatıyordum. Greg bir gün onu başarılı bir travma cerrahı yapacak iyi ellere sahip olsa bile o anda benim yardımıma ihtiyaç duyuyordu. Deneyimsizliğine rağmen 40 yıllık doktor gibi kolayca ve ustalıkla tüpü yerleştirdi. Onun deneyimsizliğini ele veren tek şey tüm yüzünü aydınlatan zafer tebessümüydü. Hastanın yaşama döndüğü ve ilk kez derin bir soluk aldığımız bir anda doyumlu bir tebessümün yansıdığı gözlerimiz buluştu. İşte o anda ikimiz de aramızda bir bağın oluştuğunu hissettik. Beni işten çıkış saatim olan 23.30'da hastanenin karşısındaki küçük bir bara barışımızı kutlamak için davet etti. İşte her şey böyle başlamıştı. Ölüm kalım savaşını kazanmış olmak adeta tüm duygularımızı daha da duyarlı hale getirmişti. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve hayranlık acil servisin verimli topraklarında gittikçe kök salıyordu. 3 yıl süren bir aşk hikayesi başlamıştı ve her şey çok mükemmeldi. Ta ki evliliği gündeme getirene dek, işte o anda ölüm yaşam arasında gösterdiği cesaretten eser kalmadı. Greg Anderson, en büyük zorlukların üstünden gelebilecek yeteneğe sahipti ama bağlılık sözü onlardan biri değildi. 3 yıl önce bu evlilik fobisinden bana neden bahsetmediğini hala anlayabilmiş değilim. Eğer bahsetseydi, hala aklım başımdayken belki bu ilişkiden kurtulma şansım olabilirdi. Ama benim ne kadar inatçı bir yapıda olduğumu biliyordu. Onu bağlanma korkusu olduğunu bildiğim anda terk edeceğimden emindi. Greg benim kararlılığıma hayrandı. Beni sevmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu söylüyordu. Ama benim de niçin evlenmeyeceğinin gerçeklerinden biri de yine bu kararlılığımdı. Dramatik birçok kavgadan sonra ayrıldık. Beyaz teslim bayrağını çektim. Greg'i de hastaneyi de terk ettim. Hastane ve Greg. İnşallah ikisi birlikte mutsuz olurlardı. Gezgin hemşirelik denilen yeni bir iş kolu olduğunu duymuştum. Gezgin hemşireler bir ajansa bağlı olarak değişik hastanelerde kısa süreli kontratlarla çalışıyorlardı. Bu işin kırık bir kalp için iyi bir ilaç olacağına karar verdim ve böylece serseri bir mayın gibi şehirden şehire dolaştım. Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı. İlk görev yerimde demir attım. Bütün ömrümü geçirdiğim Jersey kışlarından sonra Los Angeles iklimi bana harika göründü. Ayrıca Kaliforniya'nın rahat yaşam biçimi bana hiç de itici gelmiyordu. Neyse, anılara kendimi kaptırdım. İşte şimdi burada Greg'in davetkar ela gözlerine bakıyordum. Umudun küçük tohumları yüreğimde yeniden yeşeriyordu. İşte o anda gözüm sol elindeki parlak halkaya ilişti. Kalbimin durduğunu görmemesi imkansızdı. Rahatsız olduğunu görüyordum ve ilk kez dilini yutmuştu. Ben yutkunmakta zorlanırken onun yüzünde ezik bir gülümseme vardı. "Kim?" diye sordum. Boğazımdan sözcükler binbir güçlükle çıkarken... ''Onu tanıdığını sanmıyorum.'' dedi. Rahatsızca metal kafeterya sandalyesinde kımıldayarak. ''Belki tanırım.'' diye meydan okudum. Bilmek zorundaydım. Beni öldürecek olsa bile zaten ölmek üzereydim. İsmi söylerken gözlerime bile bakmadı. Sahte bir tebessümle ''Anna Ranucci'' diye geveledi. ''Ne?'' diye çığlık attım. Kızgın, yıkılmış yüreğimin ta derinliğinden gelen sözlere gem vuramaz haldeydim. ''Benimle evlenmek istemedin. Seni seven benle. Dünyadaki en iyi arkadaşın olan benle. Evlenmekten korktuğunu söylüyordun. Şimdi de gitmiş evlenmişsin. O.'' ''Dur, bir dakika Kristin.'' diye savunmayla o insanı içine çeken gözleriyle bana baktı ve ses tonunu yumuşattı. ''Tanrım, benimle hala nasıl oynayacağını biliyordu. Bak, kızgın olmaya her türlü hakkın var. Bunu anlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorsun.'' diye öfkeyle bağırdım. Sözümü kesti. ''Bak, Anna iyi bir insan. Onu tanısan seveceğine eminim. Beni kusturma.'' diye bağırdım. Öfkeden titriyordum. ''Anna Ranucci.'' Tabii ki Anna Ranucci'yi tanıyordum ve o da beni, onu tanıdığımı biliyordu. O yıllarda personel müdürüydü ve Greg birçok geceler onunla ilgili şikayetlerini dinlemişti. Beni hiç sevmezdi. Sürekli onu bir televizyon özel haber programına şikayet etmekle tehdit ederdim. Vadi Halk Hastanesi'ndeki inanılmaz boyuttaki personel kıtlığının herkes tarafından bilinmesini istiyordum. Anna Ranucci güzel bile değildi, zeki bile değildi. Sadece önemli bir ünvanı olan tipik aptal bir sekreterdi. Oh işte bu, her şeyi açıklıyor. Belki Greg güçlü ve zeki kadınlardan korkuyordu. Aptal, kuş beyinli, zayıf bir kadınla evlenen ilk başarılı erkek o olmayacaktı. Bunun için daha önce farkına varamadım. Belki bilseydim davranışlarımda biraz daha az agresif olurdum. Yo, neler düşünüyorum. Greg benim o inatçı yapıma hep hayran olduğunu söylemiyor muydu? Yoksa 3 yıl boyunca benimle dalga mı geçmişti? Herhalde Anna'nın özel bir yeteneği olmalı dedim sinsice. Tanrı biliyor, hiç beyni yok da. Şaşırtıcı bir sakinlikle söylediklerimi gözünü kırpmadan dinledi. Ne kadar hakaret edersem edeyim benimle kavga etmemeye karar verdiği belliydi. Bak Kristin dedi en yumuşak sesiyle. Şimdi mutluyum. Benim için mutlu olamaz mısın? Hayır Greg olamam diye hırladım. Sesimin tonundan utanmıştım. Eğer gecikmiş düğün hediyesi göndermezsem beni affet. Kendimi aciz hissettiğimde daima alaya sığınırım. Hala ne yapacağını bilemediğinde alaya sığınıyorsun dedi. Bilen bir gülümsemeyle. O anda ondan nefret ediyordum. Ama sözünün devamını getirdiğinde ondan iyice nefret ettim. Bak Kristin, bunun için gerçekten sana teşekkür etmeliyim. Yüzümdeki şok ifadesini görerek çabucak ilave etti. Demek istediğim şu, benimle münakaşa etmeyip evlilik konusunda ne kadar çocukça davrandığımı bana göstermiş olmasaydın, Anna karşıma çıktığında onunla birlikteliğime hazır olamazdım. Duyduklarıma inanamıyordum. Şimdi gerçekten kusacağım dedim. Keşke kafeteryada daha çok kişi olsaydı ve onu nasıl reddettiğime şahit olsaydı. Greg'in çağrı cihazı ötmeye başladı. Uygun zamanlamaydı. Acil servise dönmesi için sinyal veriyordu. Harcayabileceğinden daha çok kazanması için. Sevdiği işi yapması için. Onun hemen kalkmasına izin vermedim. Mazoşist damarım kabarmıştı. Gitmeden önce yaşamının detaylarını da öğrenmek istedim. Bana çok acı veriyor olsa da. 3 yıldır evliydi. Anna 3. çocuklarına hamileydi. Anna Ranucci'nin bürokratik cehaletinin dışında bir şey doğurabileceğini düşünemiyordum bile. Ona Anna Anderson diyemiyordum. O kadarına katlanamazdım. Hayalimde onları okyanusa bakan villalarının geniş yatak odasında sevişirken canlandırıyordum. Yoğun bakım ünitesiyle malzeme deposu arasında yer alan minik, tıkış tıkış nöbetçi doktor odasında Greg Anderson'la çılgınca seviştiğimiz anlarla hiçbir benzerliği olamazdı. Hatta en uygunsuz zamanlarda öten Allah'ın cezası çağrı cihazını hatırlıyordum. Ona gülerek SB adını takmıştık. Sevişme bölücünün kısaltılmışı. Greg'in elimin üstüne koyduğu sıcacık elini hissederek istemeden o bedbah şimdiki ana geri dönmek zorunda kaldım. İkimiz de görevimizin başına dönmeliydik. Dudaklarıma dostça bir öpücük kondurmak için eğildiğinde aniden başımı yana çevirdim. Dudakları ancak yanağıma değebildi. Kafeteryadan dimdik bir yürüyüşle çıkarken güldüğüne yemin edebilirdim. Acaba stajyer doktor olduğu dönemdeki telaşlı halini ne zaman kaybetmişti? Oturduğum yerden hemen kalkamadım. Duygularımın yoğunluğu beni kımıldayamaz hale getirmişti. Onu yeniden görmenin acısına katlanmakta zorluk çekiyordum. Acıdan daha zor gelen bir şey daha var. Yavaş yavaş farkına vararak yüreğime oturan şey... Greg'le 10 dakika süren konuşmanın ondan uzakta olduğum 7 yılın iyileştirici etkisini bir anda silip süpürdüğüydü. Bu 7 yıl içinde hiçbir şey öğrenmemiş miydim? Tüm hayatımı alt üst etmem, ülkenin öbür ucuna gitmem hiçbir işe yaramamış mıydı?